17. Bölüm. Bilinçaltınızı affedicilikte nasıl kullanırsınız? İhtiyacı olan tek şey affedicilikti. Ama affediciliğin gerçek anlamı kendini affetmektir. Affedicilik, düşüncelerinizi ilahi uyum yasasıyla paralel hale getirmektir. Kendini yargılamak cehennem, yani kölelik ve sınırlama, affedicilik ise cennet, yani uyum ve huzur kabul edilir. Hayat torpil yapmaz. Işık hayattır ve bu hayat ilkesi şu anda siz bu kitabı ve bu sözcükleri okurken içinizde akmaktadır. Eğer içinizde hayatın bu akışına karşı direnç oluşturursanız, bu tıkanıklık bilinçaltınızı karıştıracak ve her türlü olumsuz durumun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Dünyadaki mutsuz ve kaotik koşullardan biz sorumluyuz. Bütün bu koşullar, kendi türümüzün olumsuz ve yıkıcı düşünceleri nedeniyle ortaya çıkar. Bu nedenle sıkıntılarınız ve hastalıklarınız için kabahati başka bir yerde aramak ciddi bir hata olur. Birçok kişi insanlığın günahları, hastalıkları ve acıları için sitem ederek hayatın akışına karşı zihinsel direnç oluşturur. Bazıları acıları, ağrıları, sevdiklerinin kaybı, kişisel trajedileri ve kazaları yüzünden suçu Tanrı'ya yükler. Ona öfke duyarlar ve onun üzüntülerinin sorumlusu olarak görürler. İnsanlar böyle olumsuz fikirlere sahip oldukça bilinçaltlarından otomatikman olumsuz tepkiler alırlar. Onlar aslında kendilerini cezalandırdıklarını anlayamamaktadırlar. Gerçeği görmeleri, kendileri dışındaki herhangi bir kişiye ya da güce karşı suçlamalarından, öfkelerinden ve kinlerinden vazgeçmeleri gerekir. Aksi halde sağlıklı, mutlu ve yaratıcı bir faaliyeti sürdüremezler. Hayat sizi her zaman affeder. Hayat prensibinin sınırsız bir affediciliği vardır. Parmağınızı kestiğinizde sizi affeder. İçinizdeki bilinçaltı zeka kesilen parmağı onarmak için hemen devreye girer. Yeni hücreler kesiğin üzerinde köprüler oluşturur. Eğer zararlı bir organizmadan enfeksiyon kaparsanız hayat sizi affeder ve hemen istilacının çevresini kuşatıp onu yok eder. Elinizi yakarsanız hayat prensibi ödemi ve acıyı azaltır. Size yeni bir cilt, doku ve hücreler verir. Hayat size kin duymaz. Sizi her zaman affeder. Eğer doğayla uyum içinde düşünerek onunla işbirliği yaparsanız, sağlığı, canlılığı, uyumu ve huzuru size geri getirir. Olumsuzluklar, acı veren anılar, acımasızlık ve kötülük, hayat prensibinin içinizdeki serbestçe akışını engeller. Suçluluk duygusundan kurtulma nedeni. Harrier, her gün geç saate kadar ofiste çalışıyordu. Genellikle gece yarısından önce evine gitmiyordu. Bu kadar çok çalıştığı için amirlerinin ve iş arkadaşlarının onun sırtını sıvazlayacaklarını sanıyordu. Ama bunu yapmıyorlardı. Geç saatlere kadar çalışan bir tek o vardı. Diğerleri onun bu fedakarlığının farkında bile değillerdi. Bu arada ailevi yaşantısında ciddi sorunlar vardı. Kocası ve iki oğlu onun yüzünü unutmuşlardı neredeyse. Küçük oğlunun oynadığı futbol takımı finallere kaldığında maçı kaçırmakta kalmamış, kimin kazandığını sormayı da unutmuştu. Bu da yetmezmiş gibi Harriet'ın doktoru ona ciddi bir yüksek tansiyon sorununun olduğunu söylüyordu. Kocası ayrılmak istediğini söyleyince Harriet benimle konuşmaya geldi. Ona neden kocasını hayatının dışında tuttuğunu ve iki oğluyla da ilgilenmediğini sordum. Önce işini yürütebilmesi için çok çalışması gerektiğini söyledi. Bu kez iş arkadaşlarının da onun kadar zaman harcayıp harcamadıklarını sordum. Hayır diye itiraf etti. Şirketteki diğerleri normal mesai saatleri içinde çalışıyorlardı ve işlerinde ondan daha iyi değillerdi. Neden böyle deli gibi çalıştığına dair bir yorumda bulundum. İçini kemiren bir şey var dedim. Yoksa böyle davranmazdın. Kendini bir şey yüzünden cezalandırıyorsun. Bir süre bu önerime karşı çıktı. Çalışma alışkanlıklarının normal olduğunu, diğer insanların tembel olduğunu söyledi durdu. Ancak sonunda derin bir suçluluk duygusu olduğunu kabul etti. 15 yıl önce babası öldüğünde büyük bir miktar paranın kardeşine devrolmasını engellemişti. "Bunu neden yaptın?" diye sordum. "Açgözlülüğünden mi?" "Elbette hayır," diye karşılık verdi. "Kardeşimin uyuşturucu problemi vardı. Paranın ona geçmesi halinde neler olacağını biliyordum. Kendi kendime bu parayı kendini toparlaması halinde ona vermek için sakladığımı söylüyordum." "Ve," dedim merakla. Harriet derin bir soluk aldı. "Bu hiç mümkün olmadı. Kardeşim kendini öldürdü. Belki de bunu bilerek yapmadı ama ne fark eder ki? Daha 26 yaşındaydı. Sürekli düşünüyorum. Ya parayı elimde tutmasaydım? Belki de bu parayla bir rehabilitasyon programına katılırdı. O zaman hala bizimle olabilirdi. Ölümü benim suçum." "Şimdi aynı durumda olsan ne yapardın?" dedim. "Bilmiyorum," dedi başını sallayarak. "Ama bir sorun olduğu için ona yüklenmek yerine yardımcı olmak için daha çok uğraşırdım." "Peki o zamanlar haklı olduğunu düşünüyor muydun?" diye sordum. "Doğru şeyi yaptığını hissediyor muydun?" "Tabii," dedi. "Ama şimdi yanıldığımı biliyorum. O para benim değildi." "Yani şimdi olsa aynı şeyi yapmazdın." "Hayır, yapmazdım," diye karşılık verdi. Yüzünde sert bir ifade belirdi. "Ama bunun bir önemi yok. Yaptığım şey affedilemez. Kardeşimden para çaldım ve o öldü. Cezamı çekeceğim. Bunu hak ettim." Cezalandırılmadığını açıkladım. O kendi kendini cezalandırıyordu. "Eğer hayatın yasalarını yanlış ya da kötüye kullanırsanız buna bağlı olarak acı çekersiniz. Elinizi çıplak bir elektrik telinin üzerine koyarsanız şok yaşarsınız. Doğanın güçleri kötü değildir. Bunların iyi mi yoksa kötü mü bir etki yaratacağını sizin onları nasıl kullandığınız belirler. Elektrik kötü değildir. Önemli olan onu evde ışığı yakmak için mi yoksa birine ölümcül bir şok vermek için mi kullandığınızdır. Tek günah yasanın görmezden gelinmesidir. Tek ceza da insanların yasayı yanlış kullanmalarına verilen otomatik tepkidir. Kimyanın prensiplerini yanlış kullanırsanız iş yerinizi havaya uçurabilirsiniz. Elinizi duvara çarparsanız kanatabilirsiniz. Suçlu duvar değildir. Hata sizin onu yanlış kullanmanızda yatar. Yavaş yavaş Harriet'ın Tanrı'nın kimseyi yargılamadığını ya da cezalandırmadığını anlamasına yardımcı oldum. Bütün sıkıntısı bilinçaltının kendi olumsuz ve yıkıcı düşüncelerine verdiği tepkiden kaynaklanıyordu. İhtiyacı olan tek şey affedicilikti. Ama affediciliğin gerçek anlamı kendini affetmektir. Affedicilik düşüncelerinizi ilahi uyum yasasıyla paralel hale getirmektir. Kendini yargılamak cehennem, affedicilik ise cennet kabul edilir. Harriet zihnindeki suçluluk ve kendini yargılama yükünden kurtuldu ve tam olarak iyileşti. Bir sonraki kontrolünde tansiyonu normale dönmüştü. Açıklama onu tedavi etmişti. Bir katil kendini affetmeyi öğrendi. Arthur yıllar önce Avrupa'da bir adam öldürmüştü. Bana geldiğinde büyük bir zihinsel acı yaşıyor, adeta işkence çekiyordu. Bu korkunç eylemi yüzünden cezalandırılması gerektiğine inanıyordu. Ona ne olduğunu sordum. Adamın karısıyla ilişki yaşadığını öğrendiğini söyledi. Aniden avdan döndüğü bir gün ikisini yakalamış ve öfkeden gözü dönünce adamı vurmuştu. Yasalar ona ağır bir ceza vermemişti. Hapiste birkaç ay yatıp çıkmıştı. Çıkar çıkmaz karısından boşanıp Amerika'ya gitmişti. Birkaç yıl sonra Amerikalı bir kadınla tanışıp evlenmişti. O ve karısı 3 çocuklarıyla çok mutluydular. Birçok insana yardımcı olabileceği bir konumda başarılı bir kariyer yapmıştı. Arkadaşları onu seviyor ve sayıyorlardı. Ama bunların hiçbiri işe yaramıyordu. Aradan bunca zaman geçtiği halde yaptığı şey yüzünden kendini suçluyordu. Arthur'un hikayesini dinledikten sonra ona bilim adamlarının vücudumuzun her 11 ayda bir yenilendiğini söylediğini anlattım. Fiziksel ve psikolojik olarak artık o cinayeti işleyen adam değildi. Üstelik bu yıllardır böyleydi. Dahası kendini zihinsel manevi olarak dönüştürmüştü. Şimdi insanlara karşı sevgi ve iyi niyetle doluydu. Yıllar önce suç işleyen adam zihinsel ve ruhsal olarak çoktan ölmüştü. Arthur kendini affetmeyi reddederek masum bir adamı yargılıyordu. Bu açıklamanın onun üzerinde güçlü bir etkisi oldu. Zihninden büyük bir yükün kalktığını söyledi. Eleştiri sizin rızanız olmadıkça sizi incitemez. Ramona adında bir öğretmen bir seminerimden sonra yanıma geldi. Bir süre önce bir konuşma yapmak zorunda kaldığını söyledi. Sonra öğretmen arkadaşlarından biri ona eleştirilerle dolu bir not yollamıştı. Ramona'nın çok hızlı konuştuğunu, bazı kelimeleri yuttuğunu, sesinin duyulmadığını söylemişti. Diksiyonu kötü, metni dağınıktı. Ramona incinmiş ve kızmıştı. Eleştirmenine karşı derin bir öfke duyuyor, okulda onunla iletişim kurmaktan kaçınıyordu. Onu sorguladığımda Ramona bu eleştirilerin birçoğunu hak ettiğini itiraf etti. Yetişkin dinleyicilere konuşmak konusunda deneyimli değildi. Önce gerilmiş, sonra da bunu atlattığı için memnun olmuştu. İş arkadaşının eleştirilerinin onu bu kadar yaralamasının nedeni buydu. Yürümeyi korkutucu bulan bir çocuğu hızlı koşamıyor diye azarlamaya benziyordu bu. Biz konuştukça Ramona ilk tepkisinin çocukça olduğunu görmeye başladı. Bu mektubun onun ihtiyaç duyduğu düzeltmeleri yapmasını sağlayacak bir nimet olduğunu kabul etti. Topluluk önünde konuşma kurslarını yazılarak konuşma becerilerini kusursuzlaştırmaya karar verdi. Bu arada notu yazan arkadaşını aradı, ilgisi ve katkısı için ona teşekkür etti. Nasıl sevecen olunur? Ramona'nın aldığı mektup tamamen yanlış olsaydı ne olurdu? Ya konuşmasına yönelik eleştirilerin hiçbirinin doğru olmadığına inanmak için haklı bir nedeni olsaydı? Bu durumda Ramona'nın konuşmasıyla ilgili bir şeylerin, belki biçim ya da içeriğinin, notu yazan kişinin ön yargılarını, batıl inançlarını ya da dar ve tutucu görüşlerini rahatsız ettiğini anlaması gerekecekti. Sorun onda değil de notu yazan kişi de olacaktı. Bunu anlamak, sevecenliğe doğru önemli bir adım atmaktır. Bundan sonraki mantıklı adım, karşıdaki kişinin huzuru, uyumu ve anlayışını istemek olur. Düşüncelerinizin, eylemlerinizin ve duygularınızın efendisi olduğunu bilirseniz, incinmezsiniz. Duyguları, düşünceleri takip eder ve sizi rahatsız edecek ya da üzecek bütün düşünceleri reddetme gücünüz vardır. Olduğu gibi bırakmak. Yıllar önce iki gencin nikah törenine katılmıştım. Ama genç adam ortalarda yoktu. 2 saatin sonunda müstakbel gelin biraz ağladı. Sonra bana şöyle dedi. Kozmik bilincin bana kılavuzluk etmesini dilemiştim. Demek ki gelen cevap bu. O asla yanılmaz. Gelinin tepkisi bu olmuştu. Yüreğinde öfke yoktu. Ben çok istesem de belki de bu evlilik doğru eylem değildi dedi. Çünkü ben sadece kendim için değil, ikimiz için de dua etmiştim. Bu genç kadın başka bir insanı duygusal bunalıma sürükleyebilecek bir deneyimi soğukkanlılıkla karşılıyordu. Bilinçaltınızın derinliklerinde sınırsız zekanızla uyum içinde olun. Alacağınız cevaba sizi kollarında tutan annenize ve babanıza güvendiğiniz kadar güvenin. Dengeye, zihinsel ve duygusal sağlığa giden yol budur. Evlenmek yanlış, seks kötü, ben de kötüyüm. Bir konuşmam sırasında beni dinleyen genç kadın daha sonra yanıma geldi. Adının Carol olduğunu söyledi. Görüntüsü beni çok şaşırttı. Çok düz, siyah bir elbise ve siyah çoraplar giymişti. Solgun yüzünde hiç makyaj yoktu. Ruj bile sürmemişti. Hareketleri de ürkek ve dikkatliydi. Etrafındakiler bir anda ona karşı saldırıya geçeceğinden korkar gibiydi sanki. Çok geçmeden Carol bana nasıl yetiştirildiğini anlatmaya başladı. Annesi onu dans etmenin, iskambil oynamanın, yüzmenin, erkeklerle çıkmanın günah olduğunu öğreterek büyütmüştü. Annesine göre bütün erkekler kötüydü. Seks, şeytanın ilham verdiği ahlaksızlıktan başka bir şey değildi. Eğer Carol onun sözünü dinlemez, emirlerini harfiyen yerine getirmezse cehennemde yanardı. Carol çalıştığı yerdeki genç erkeklerle çıktığında derin bir suçluluk duygusu hissediyordu. Cezalandırılacağına inanıyordu. Kendini yakın hissettiği bir erkek ona evlenme teklif etmişti ama Carol kabul etmemişti. Bana şöyle dedi: "Evlenmek yanlış. Seks kötü, ben de kötüyüm. Çocukluğumdaki koşullanmanın sonucuydu bu." Elbette bu genç kadın kendini suçlu hissediyordu. Nasıl hissetmesin? Annesinin inançlarına bağlı olarak yaşaması olanaksızdı. Bu inançlarda bir yanlışlık olduğu düşüncesinden kaçınması olanaksızdı. Hepimizin içinde akan hayat prensibi fark edilmeyi ve ifade bulmayı bekliyordu. Carol'a kendini affetmeyi denemesini önerdim. Kendini affetmesi bir şeylerden vazgeçmesi anlamına geliyordu. Hayatın gerçeklerine dair yanlış inançlardan vazgeçmek ve kendinin değerini bilmek zorundaydı. Carol 10 hafta boyunca haftada bir kez bana geldi. Ona bilinç ve bilinçaltının işleyişi hakkında öğrendiklerimi ve bu kitapta açıkladıklarımı anlattım. Cahil, batıl inançları olan, bağnaz, öfkeli bir anne tarafından beyninin yıkandığını, gözünün bağlandığını ve koşullandığını görünce harika bir hayat yaşamaya başladı. Önerim üzerine Carol daha çekici giysiler giyer hale geldi. Ücretsiz ve ayrıntılı bir makyaj yaptırmak için kasabadaki bir mağazanın kozmetik departmanına gitti. Dans dersleri aldı ve araba kullanmayı öğrendi. Yüzmeyi, iskambil oynamayı, genç erkeklerle konuşmayı da öğrendi. Ailesinden tamamen ayrıldı ve güzel, değerli bir yaşam sürmeye başladı. Carol, iç doğasını keşfettikçe sınırsız ruhun onu kendisiyle uyumlu bir erkekle birleştirebileceğini düşünerek bir eş istemeye başladı. Bir akşam Carol ofisinden çıkarken dışarıda beni görmek için bekleyen bir adam vardı. Onları tanıştırdım. 6 ay sonra evlendiler. Hala evli ve çok mutlular. Affedicilik iyileşme için gereklidir. Başkalarını affetmek zihinsel huzur ve sağlık için gereklidir. Eğer sağlıklı ve mutlu olmak istiyorsanız sizi incitmiş olan herkesi affetmelisiniz. Düşüncelerinizi ilahi yasa ve düzenle uyumlu hale getirerek kendinizi affedin. Önce başkalarını affetmeden kendinizi tamamen affedemezsiniz. Kendini affetmeyi reddetmek gereksiz gururdan ve cehaletten başka bir şey değildir. Günümüzde tıbbın psikosomatik alanı, romatizmadan kalp rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığın arkasında öfkenin, başkalarını yargılamanın, vicdan azabının, pişmanlıkların ve düşmanlıkların olduğunu vurgulamaktadır. Bu olumsuz duyguların neden olduğu stres, vücudun bağışıklık sistemini doğrudan etkilemekte, sizi enfeksiyon ve hastalıklara açık hale getirmektedir. Strese bağlı bozukluklar konusunda uzman olan kişiler, incinen, kötü muamele gören, aldatılan ve yaralanan kişilerin kendilerine bunu yapanlara karşı öfke ve nefretle dolarak tepki verdiğini söylemektedir. Bu tepki bilinçaltlarında büyük yaralara neden olmaktadır. Bunun tek bir tedavisi vardır: yaralarını kesip atmak. Bu da ancak affedicilik ile mümkün olur. Affedicilik, eyleme dökülmüş sevgidir. Affedicilik sanatının temel bileşeni affetmeye gönüllü olmaktır. Eğer karşınızdaki kişiyi affetmeyi içtenlikle istiyorsanız, engeli büyük ölçüde aşmışsınız demektir. Elbette karşınızdaki kişiyi affetmenin ondan hoşlanmanız ya da onunla bir araya gelmeniz demek olmadığını anlıyorsunuzdur. Kimse sizi birinden hoşlanmaya zorlayamaz. Bu devletin iyi niyetli, sevgiyi, huzur ya da hoşgörüyü yasalaştırmasından farksız olurdu. Sırf biri size emretti diye bir insanı sevecek haliniz yok. Ancak bu önemli bir nokta. İnsanları onlardan hoşlanmadan sevebiliriz. Sevgi, karşınızdaki kişi için sağlık, mutluluk, huzur, keyif ve hayatın nimetlerini dilemeniz anlamına gelir. Burada bir ön koşul vardır: samimiyet. Affedersiniz, yüce gönüllü olmazsanız bencil olursunuz. Çünkü başkası için dilediğiniz şeyi aslında kendiniz için dilemiş olursunuz. Nedeni, bunu düşünüyor ve bunu hissediyor olmanızdır. Ne düşünür ve hissederseniz o olursunuz. Bundan daha basit bir şey olabilir mi? Affedicilik tekniği. İşte kendinizdeki affediciliği ortaya çıkarmak için basit ama etkili bir yöntem. Bunu uyguladığınızda hayatınızda harikalar yarattığını göreceksiniz. Zihninizi sükunete kavuşturun. Gevşeyin ve kendinizi serbest bırakın. İçinizdeki yüce varlığın sevgisini düşünün. Sonra şunları söyleyin. Sizi inciten kişinin adını düşünün. Ve onu tamamen affediyorum. Ve onu zihinsel ve manevi olarak azat ediyorum. Söz konusu meseleyle ilgili her şeyi affediyorum. Ben özgürüm. O da özgür. Bu şahane bir duygu. Bu benim genel af günüm. Beni incitmiş olan herkesi ve her şeyi azat ediyorum. Her biri için sağlık, mutluluk, huzur ve hayatın nimetlerini diliyorum. Bunu özgürce, keyifle ve sevgiyle yapıyorum. Ne zaman beni incitmiş olan kişi veya kişilerini düşünsem, sizi azat ettim. Hayatın bütün iyilikleri sizinle olsun diyorum. Ben özgürüm. Onlar da özgür. Bu harika. Gerçek affediciliğin büyük sırrı, kişiyi affettiğinizde dileğinizi tekrar etmenize gerek olmamasıdır. Bu kişi ya da sizi inciten şey aklınıza geldiğinde suçluya iyilik dileyin ve huzur seninle olsun deyin. Bunu düşünce aklınıza geldikçe yapın. Birkaç gün sonra kişi ya da deneyimi giderek daha az düşündüğünüzü ve sonunda bunun tamamen kaybolduğunu göreceksiniz. Affedicilik için asit testi. Kuyumcular ve uzmanlar bir metalin gerçek altın mı yoksa imitasyon mu olduğunu anlamak için asit testi uygularlar. Affedicilik için de bir asit testi vardır. Size sizi kandıran, aldatan ya da dolandıran biri hakkında harika bir şey söylediğimi hayal edin. Eğer bu kişi hakkında iyi haberleri duyduğunuzda içiniz cız ediyorsa, nefretin kökleri hala bilinçaltınızda sizi harap etmeye devam ediyor demektir. Diyelim ki, geçen yıl çok sancılı bir diş tedavisi süreci yaşadınız ve şimdi bana bunu anlatıyorsunuz. Size hala bunun ağrısını çekip çekmediğinizi sorsam, yüzüme şaşkınlıkla bakar ve tabii ki hayır, ağrıyı hatırlıyorum ama artık hissetmiyorum dersiniz. Bütün hikaye bu. Eğer birini gerçekten affettiyseniz, olayı hatırlarsınız ama acısını ya da etkisini hissetmezsiniz. Bu, affediciliğin asit testidir. Bunu psikolojik ve manevi olarak desteklemelisiniz. Aksi halde kendinizi kandırmış olursunuz. Affediciliğin gerçek sanatını uygulamazsınız. Anlamak, affetmektir. Kendi zihninizin yaratıcı yasasını anladıktan sonra hayatınızı mahvettikleri için başka insanları ve koşulları suçlamaktan vazgeçersiniz. Kendi düşünce ve duygularınızın kaderinizi yarattığını anlarsınız. Dahası dış unsurların hayatınızın ve deneyimlerinizin neden ve belirleyicileri olmadığının farkına varırsınız. Başkalarının mutluluğunuzu mahvedebileceğini, zalim kaderin elinde oyuncak olduğunuzu, hayatınızı sürdürebilmek için başkalarına karşı direnmemiz ve mücadele etmemiz gerektiğini düşünmek, bütün bu fikirler, düşüncelerin önemli olduğunu anladıktan sonra yıkıcı dualarını gösterir. Hatırlanmaya değer fikirler. Hayat kimseyi kayırmaz, kimseye torpil yapmaz, onun için kimse özel değildir. Sağlık, keyif ve huzur prensiplerinin safına geçtiğinizde size iyilik yapar. Hayat hiçbir zaman hastalık, rahatsızlık, kaza ya da acı göndermez. Ne ekersen onu biçersin yasasına göre bunları başımıza olumsuz ve yıkıcı düşüncelerimizle kendimiz getiririz. Eğer sevgiye gerçekten inanırsanız bilinçaltınız size sayısız iyilikle karşılık verecektir. Hayat kimseye karşı kin beslemez. Sizi asla yargılamaz. Hayat elinizdeki kesiyi iyileştirir. Hayat parmağınızı yaktığınızda sizi affeder, ödemi azaltır ve bu bölgeyi yeniden sağlıklı ve mükemmel hale getirir. Suçluluk duygusu hayata dair yanlış bir kavramdır. Hayat sizi cezalandırmaz ya da yargılamaz. Bunu yanlış inançlarınızın, olumsuz düşüncenizin ve kendinizi yargılamanızın bilinçaltı etkileri ile siz kendinize yaparsınız. Hayat sizi yargılamaz ya da cezalandırmaz. Doğanın güçleri kötü değildir. Bunların kullanımının etkisi sizin içinizdeki gücü nasıl kullandığınıza bağlıdır. Elektriği birini öldürmek için de, evi aydınlatmak için de kullanabilirsiniz. Suyu bir çocuğu boğmak için de, onun susuzluğunu gidermek için de kullanabilirsiniz. İyi ve kötü kişinin zihnindeki düşünce ve amaca bağlıdır. Hayat asla cevap vermez. İnsanlar hayat ve evrene dair yanlış görüşleriyle kendilerini cezalandırırlar. Düşünceleri yaratıcıdır ve kendi üzüntülerini yaratırlar. Eğer biri sizi eleştirirse ve bu hatalar sizin içinizdeyse sevinin, teşekkür edin ve yorumlarını takdir edin. Bu size hatayı düzeltme fırsatı verir. Düşüncelerinizin, tepkilerinizin ve duygularınızın efendisi olduğunuzu bildiğiniz sürece eleştiriler sizi incitemez. Bu size karşınızdaki kişi için iyilik dileme, böylece kendinizi iyiliğe götürme fırsatı verir. Rehberlik ve doğru eylem için dua ettiğinizde geleni kabul edin. Bunun iyi, çok iyi olduğunu fark edin. Bu durumda kendine acıma, eleştiri ve nefret için hiç neden kalmaz. İyi ya da kötü diye bir şey yoktur. Düşünceler bunu belirler. Yemeğe, sekse, zenginliğe ya da doğru ifadeye arzu duymanın kötü bir tarafı yoktur. Bu sizin bu dürtüleri, arzuları ve amaçları nasıl kullandığınıza bağlıdır. Yemek arzunuzu bir somun ekmek için kimseyi öldürmeden karşılayabilirsiniz. Birçok hastalığın ardında öfke, nefret, kötü niyet ve kin vardır. Etrafınıza sevgi, hayat, keyif ve iyi niyet yayarak kendinizi ve sizi inciten herkesi affedin. Bunlarla zihninizle karşılaşana ve hepsiyle barıştığınıza emin olana kadar buna devam edin. Affetmek vermektir. Zihninizde karşınızdaki kişi hakkında hiçbir yakıcılık kalmayana kadar ona sevgi, huzur, keyif ve bilgelik verin. Bu affediciliğin asit testidir. Eğer biri sizi incitmişse, hakkınızda yalan söylemiş ya da sizi karalamışsa, sizinle ilgili kötü şeyler söylemişse, bu kişiyle ilgili düşünceniz olumsuz mu? Eğer öyleyse, daha affetmemişsiniz demektir. Nefretin kökleri hala bilinçaltınızda sizi harap etmektedir. Bu kökleri yok etmek yalnızca sevgiyle mümkündür. O kişiye hayatın bütün nimetlerini dileyin. Başkalarını affetmek, zihinsel huzur ve sağlık için gereklidir. Eğer sağlıklı ve mutlu olmak istiyorsanız, sizi incitmiş olan herkesi affetmelisiniz. Düşüncelerinizi ilahi yasa ve düzenle uyumlu hale getirerek kendinizi affedin. Önce başkalarını affetmeden kendinizi tamamen affedemezsiniz. Kendini affetmeyi reddetmek, gereksiz gururdan ve cehaletten başka bir şey değildir.